Ayrım 6. Türkiye'de gerici akımlar ve nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Sayfa 81. İbadet hürriyeti. 19. madde 2. fıkrasında bir cümle dini ayinlerin ve törenlerin serbest olduğunu belirtmiştir. Dini ibadet ve ayinler, ait olduğu dine has usullerle icra edilen ve Allah'la fert arasındaki yakınlaşmayı temin eden kolektif davranışlardır. Tören ise Hristiyanlıkta seremoni diye isimlendirilen ayinler tamamlayıcı mahiyetteki dekoratif işlemlerdir. Bu bakımdan anayasanın sadece en belli başlı dini icraatları koruduğu şeklinde ileri sürülen bir fikre, Esat Çağ'ın fikri, Tutanak Dergisi, Cilt 3, sayfa 144, iştirak etmemekteyiz. Ceza kanunumuzun bu konuyla ilgili 175. maddesinin tatbikatında da mefhumlar aynı şekilde anlaşılmaktadır. İcraatın dince kabul edilmiş, dini mahiyeti olan bir işlem olması kafidir. Dince kabul edilmemiş ve hurafe şeklinde ortaya çıkmış olan bir takım tatbikatların, dini mahiyeti olmayan bazı işlemlerin maddenin şumulü dışında olduğu açıktır. Mesela mevlut dini vasıf taşımadığı, yağmur duası dince tanınmadığı için birer ayin sayılmazlar. Dini ayinin mabette yapılıp yapılmaması hususunda bir saraat olmadığına göre bu hürriyetin tatbiki için yer şartı aranmayacaktır. Ceza kanunumuzun hükümlerine uygun olarak bir ayinin anayasa garantisinden istifade edebilmesi için kamu düzenine veya genel ahlaka veya bu amaçla çıkarılmış kanunlara aykırı olmaması gereklidir. Yani dinin hukuki olması şarttır. Bu hükmüyle anayasa ibadet hürriyetinin sınırını çizmiş, suistimalini önlemiştir. Nitekim suistimal teşkil eden bir ayinin ibadetin icrası halinde buna vaki tecavüzü ceza kanununun 175. maddesi de cezalandırmamıştır. Mesela mum söndü diye isimlendirilen ibadet tarzı genel ahlaka aykırı olduğu için anayasa garantisinden istifade edemez. Devlet kanunlarını tahkir eden bir vaiz, Türk Ceza Kanunu 241 veya 242. maddeyi ihlal ettiği için kamu düzenine aykırıdır. Tarikatlere müteallik ibadet tarzları bu amaçla çıkarılmış ve tarikatleri men etmiş olan 677 sayılı kanuna aykırı olmakta ve 19/3. Maddeden yararlanamamaktadır. Şunu da belirtmek yerinde olur ki, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu'nca hazırlanmış olan projede bu amaçla çıkarılan kanunlara tabiri mevcut değildi. Bu durum tenkit olunmuş ve maddenin o şekliyle tekke ve zaviyelerde icra edilen ibadetlere izin verdiği iddia edilmiştir. Rauf Gökçe'nin fikri, bakınız Tutanak Dergisi, Cilt 3, sayfa 99. Bu fikir üzerine komisyon maddeye yukarıda belirttiğimiz ibareyi ilave etmiştir. Her ne kadar tekke ve zaviyeleri yasak eden 677 sayılı kanun, anayasanın 153. maddesiyle himaye edilmiş ve kamu düzenini ilgilendiren bir kanun olduğu için, tarikata ait ibadet kamu düzenine aykırı olur ve bu bakımdan o şekliyle dahi anayasaya aykırı mahiyet taşır idiyse de, maddeye ilave yapmak suretiyle bu konuda bir kesinlik temin etmek yerinde olmuştur. Anayasa 19. maddenin 3. fıkrasında ibadet hürriyetinin suistimallerini önlediği gibi, 4. fıkrada da kişilere tanımış olduğu bu hürriyetin teminatını vaz etmiştir. Bu hükme göre hiç kimse dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamayacaktır. Zorlayan bir fiil anayasaya aykırı olur ve unsurlarının tahakkuku halinde suç teşkil eder. Gelenekçi cephe doğrudan doğruya veya dolayısıyla İbadet hürriyetine de devletin müdahale ettiğini, bu şekilde din hürriyeti mefhumunu boş bir laf derecesine indirdiğini, laik nizama aykırı düştüğünü, CHP devrinde ortaya çıkmış olan baskılara, dindar olmaktan korkulmasına imkan bırakıldığını ileri sürmüş, ananevi din yoluyla gelişimi önleme politikasında ısrar etmiştir. Bu görüşler için bakınız Tutanak Dergisi, sayfa 93, 94, 98, 100, 102, 129. Din eğitimi. Anayasa, meri mevzuatımıza uygun olarak din eğitimini serbest bırakmış ve devlete dini eğitim yapmak hususunda bir mecburiyet yüklememiştir. Bu konunun tanzimini icra organına bırakmıştır. Dini eğitim hususunda icra ve teşri organına bu yetkiyi veren anayasa, bu organları iki yükümlü hareketlerinde tahdit eylemiştir. Bunlardan birincisi 19. maddenin 4. fıkrasında yer almış bulunmaktadır. Buna göre dini eğitim serbest olmakla beraber bir kimsenin dini eğitim görebilmesi ancak kendisinin veya kanuni temsilcilerin talebine bağlı tutmuştur. Bu bakımdan icra ve teşri organları hiç kimseyi dini eğitim görmek hususunda zorlayamayacaktır. İkinci tahdit ise anayasanın 20. maddesinde yer almış bulunmaktadır. Bu maddeye göre çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Bu bakımdan hususi bir din eğitim müessesesinin açılmasına imkan verilse dahi bu müessesenin çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı olmaması gereklidir. Bu bakımdan çağdaş bilim ve eğitim usullerine aykırı mahiyet taşıyan, medrese usulü eğitim yapan mahalle mekteplerinin açılmasına anayasanın 21. maddesi muvacihesinde imkan yoktur. Nitekim anayasa gerekçesi de bu hükmün gayesini şu şekilde açıklamaktadır. Bir zamandan beri tarihin akışını tersine çevirmeye çalışan gerici cereyanların mahalle mektepleri, sübyan mektepleri gibi ortaçağ metotları ile memleket gençlerine musallat olmasını önlemek amacıyla sevk edilmiş bir hükümdür. Tutanak Dergisi, Cilt 2, Sayfa 17. Mecliste gelenekçi cephenin en çok tenkit ettiği nokta din eğitiminin düzenleniş şekli olmuştur. Tedris hürriyetinin tanınmadığı ve devletin aşırı bir şekilde bunu kısıtladığı, devletin din eğitimi yapması mecburiyetinin tanınmadığı, hükümlerin vazıh olmadığı, öğretimin serbest olduğu, tutulmaması gerektiği, çağdaş bilim esaslarının nasıl bağdaşabileceği ileri sürülen başlıca tenkitleri teşkil etmiştir. Bu fikirler için bakınız Tutanak Dergisi Cilt 2 sayfa 675 Ahmet Oğuz, Cilt 3 sayfa 95 Cevdet Aydın, sayfa 96 Alaaddin Ergönenç, sayfa 98 Fethi Elgin, sayfa 99 R. Gökçer. Komisyon sözcüsü, din eğitiminin serbest olduğunu, devletin din eğitimi yapmasını engelleyen bir hüküm bulunmadığını, din eğitiminin isteğe tabi tutulmasının, vicdan hürriyetinin bir icabı olduğunu belirtmiştir. Bakınız Tutanak Dergisi, Cilt 3, sayfa 125, Muammer Aksoy'un konuşması. Ki kanaatimizce haklıdır. Din eğitiminin ne şekilde yapılacağını düzenleyen bir anayasa, dini eğitim hürriyetini kabul etmiş demektir. Din propagandası. Dini konuda propaganda yapabilmek hürriyeti açık olarak anayasada belirtilmiş değildir. Bununla beraber, dini propaganda yapma hürriyetinin tanınmış olduğu, ilgili hükümlerin ifade tarzından çıktığı gibi, din hürriyetini tanımış bir anayasanın buna ekli olarak propaganda hürriyetini de tanımış olacağı tabidir. Gerçekten dini inançların açıklanması demek, bu fikrin propagandasını yapmak, onu yaymak demektir. Bu şekildeki bir hareket kınanamayacağına, anayasanın garantisi altında olduğuna göre propaganda hürriyeti tanınmış demektir. Aynı şekilde anayasanın 20. maddesi, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayılabileceğini ifade etmektedir. Dini kanaat de netice itibariyle düşünce ve kanaat hürriyetinin bir nevidir. Bu bakımdan dini düşünce ve kanaati yaymak da anayasanın teminatı altındadır. Din hürriyetinin kötüye kullanılması. 1961 Anayasası'nın konumuz bakımından getirdiği en esaslı değişiklik, laik devlet sistemini kurucu hükümlerin yanında kurulmuş bu temel sistemi koruyucu tedbirleri de birer anayasa kuralı haline getirmesidir. Yukarıda da bir vesileyle temas ettiğimiz gibi, laik devlet nizamını ihlal eden hareketler, dini mahiyetteki davranışlardır. Yani dini hakların kullanılışının suistimali şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu suistimallerin önlenmesi, laik devlet nizamının korunması anlamına gelmektedir. Anayasanın mecliste müzakereleri sırasında, bütün fikir çevreleri laik nizamın korunmasını, din suistimalinin önlenmesini kabul etmiştir. Bu noktada birleşen fikirler koruma tarzı üzerinde anlaşamamışlardır. Laik devlet düzenimiz hakkındaki genel temayüllerini yukarıda belirttiğimiz gelenekçi çevreler, koruyucu hükümleri özellikle söz konusu etmişler ve bu tedbirleri devletin din hürriyetine müdahalesi şeklinde yorumlamışlardır. 19. maddenin tartışmaları sırasında, gelenekçi cephenin üzerinde en çok durduğu nokta bu hükümleri ihtiva eden 5. fıkra olmuştur. Devrimciler ise Türkiye'deki laik sistemin gelişiminin ve karakterinin özelliklerini belirtmek suretiyle 5. fıkrayı laik sistemimize uygun hükümler olarak kabul etmektedirler. Anayasanın gerekçesi de bu görüşe uygun ifade taşımaktadır. Fıkranın gayesi, vicdan hürriyetinin kötü kullanılamayacağını, bir istismar kaynağı haline getirilemeyeceğini ifade etmektedir ki, memleketimizin geçirdiği acı tecrübelere dayanmakta ve hayati bir ihtiyaca cevap vermektedir. Din ve vicdan hürriyeti tanımanın gayesi, hiçbir zaman dini duyguların siyasi alanda bir aldanma ve aldatma vasıtası haline getirilmesi ve dinin bezirganların elinde kirletilmesi imkanını yaratmak olmadığına göre, böyle bir yasağı tanımanın din ve vicdan hürriyetine aykırı olmadığı, bilakis onu korumanın ve sağlamlaştırmanın en esaslı bir şartı olduğu kabul edilmek gerekir şeklinde ifade olunmaktadır. Bakınız Tutanak Dergisi, Cilt 2, Sayfa 16. Anayasanın din suistimalini önlemek için kabul ettiği tedbirlerin başlıcaları şudur. 1. Kimse devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma yolunda dini konuları istismar edemeyecektir. Bu ifade ile Türk Ceza Kanunu 163 bölü 1. madde bir anayasa hükmü haline getirilmiştir. Bu hüküm, devletin laik esaslara göre kurulmuş, bütün devlet nizamını, laiklik prensibinin aksiyon yönünü anayasa teminatı altına almaktadır. Bu şekliyle Türk Ceza Kanunu 163. madde, anayasada desteğini bulmuş, şimdiye kadar ileriye sürülen anayasaya aykırılık iddiası mesnetsiz kalmıştır. Maddenin hükmü anayasa projesinde mevcut değildi. İstanbul projesinde mevcut olan hüküm, bir takrirle anayasaya da ithal edilmiştir. Gelenekçi cephenin en çok elini kolunu sallayan bu 163. madde hükmü, nitekim anayasanın da müzakereleri sırasında gelenekçilerden Seyfi Öztürk 163. maddeye şiddetle hücum etmiştir. Bakınız Tutanak Dergisi, Cilt 3, Sayfa 100. Anayasaya girmekle gelenekçi cepheye ağır bir darbe vurulmuş olmaktadır. Anayasa Komisyonu bu anlamı içinde kemaline matuf bir laikliği kabul ettiğini belirtmektedir. 2. Siyasi veya şahsi çıkar ve nüfus sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya dini duygularını yahut dince kutsal tanınan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu şekilde de 6187 sayılı kanun hükümleri de birer anayasa hükmü olmuşlardır. 3. Yakın tarihimiz, siyasi partilerin oy toplama endişesiyle Cumhuriyet'in laik müesseselerini nasıl tehlikeye koyduğu bilinen gerçeklerdendir. Anayasa bunu önlemek amacıyla 57. maddesinde siyasi partilerin uymaları gereken esasları belirtirken, laiklik prensibini de kabul etmiştir. Aynı şekilde 19. maddede de gerek siyasi partilerin gerek diğer siyasi teşekküllerin 19. maddenin 4. fıkrasında belirtilmiş olan hareketleri dini suistimal edecek hareketlerde bulunamayacaklarını belirtmiştir. 19. maddenin hükmü 57. maddedeki hükmün tabii sonucudur. 19. madde suistimal teşkil eden hareketlerin müeydesini de koymuştur. Fertler ceza kanunlarına göre yargılanacaktır. Siyasi teşekküller ise Anayasa Mahkemesi tarafından bir daha açılmamak üzere kapatılacaktır. 6187 sayılı kanun siyasi partilerin kapatılması yetkisini sulh mahkemelerine verirken, anayasa demokratik esaslara uygun olarak en yüksek kaza organına vermiştir. Bakınız Tutanak Dergisi, Cilt 2, Sayfa 16. Bu hükümler ile anayasa 1922'den beri devam etmekte olan anlayış ve statikoyu muhafaza etmiş, devlet himaye ve siyasetinin mevcudiyetini devletin menfaat ve atisi için uygun görmüştür. 19. madde ile birlikte 2. ve 153. madde mütalaa edildiği takdirde bir görüşe dayanan Türkiye'nin şartlarına göre düzenlenmiş laiklik sisteminin anayasada kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bütün çelmelere rağmen anayasayı hazırlayanların çoğunluğu Türkiye'nin bu konudaki gerçek ihtiyacını görmüş, benimsemiş ve Atatürkçü görüşü muhafaza etmiştir. Türkiye'nin siyasi biçim bakımından geçirdiği değişimleri inceledikten sonra bu devrimci davranışların ana amaçlarını ve ideolojik temellerini inceleyebiliriz. Medeniyet alanı değişiyor. Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasında devrimci yöneticiler gerçek amaçlarını açıklamak için fırsat bulmuşlardır. Bu şekilde yeni Türkiye Devleti'nin ana amaçları ile mevcut sistem arasındaki çelişmelerin kaldırılması yoluna gidilmiştir. Saltanatın kaldırılması, hilafetin ilgası ve cumhuriyetin ilanı, anayasa gelişimleri şeklindeki siyasi biçim değişimleri gerçekte yeni Türkiye'nin kurulduğunu, temelde yatan ideolojilerin değiştiğini göstermektedir. Saltanatın ve hilafetin kaldırılması, iki başlı teokrasi monarşi heyhülasına son vermiştir. Bu şekilde saltanatın ve hilafetin kaldırılması, Kurtuluş Savaşı'nın gerçek amacının bu eskimiş yapıları kurtarmak olmadığını da göstermiştir. Ulusal egemenliği teokratik ve monarşik bir yapı içinde görenler, bu davranışlara karşı koymakta gecikmemişler ve o demden bu yana ilerici gerici çatışımı kendisini göstermiştir. Hilafet ve saltanatın kaldırılması ile fiili olarak laik bir devlet sistemi kendisini ortaya koymuştur. İslam'ın siyaset esasları, dini ve siyasi iktidarın varlığını ve bu iktidarların tek elde toplanması sistemini benimsetmiştir. Saltanatın kaldırılması ile siyasi ve dini iktidar birbirinden ayrılmış ve siyasi iktidar ulusal esaslara, millete verilmiştir. Bu şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nun monarşik sistemi yıkılmıştır. Cumhuriyetin ilanı ise hala halifenin siyasi iktidara sahip olması ümidiyle yaşayanların bu isteklerini kırmış ve ulusal iktidarı kuvvetlendirmiştir. Nihayet hilafetin kaldırılması, fonksiyonu kalmayan yıllanmış dini otoriteyi yok etmiş ve tarihin yılan hikayesini bir masalı sona erdirmiştir. Bu şekilde yeni Türkiye'nin devlet düzeninde ulusal iktidarın üzerinde bir iktidar kalmamıştır. Bu siyasi biçim değişiklikleri hem devletin temel kurallarının kabul edilen ulusal esaslara uygunluğunu sağlamış ve hem de toplumsal değişimlerin gerçekleşebilmesi için imkan hazırlamıştır. Toplum düzeninin çağdaş uygarlığa erişmesi amacını teokratik ve monarşik sistem bütün Osmanlı tarihi içinde önlemiştir. Dinci çevreler her davranışı şeriat esaslarına göre değerlendirmiş ve dine aykırılıkla damgalamıştır. Yeni Türkiye Devleti ise yaşamak için uygarlığa erişmek zorunluluğundadır. Öyleyse uygarlık çabalarını kıracak sistem kaldırılmalı, devletin temel ideolojileri değiştirilmelidir. Laik ve cumhuriyetçi devlet düzeni bu gerçeğin ifadesidir. Teokrasi monarşi ikilisinin sona erdirilmesinden sonradır ki toplum düzeni değiştirilmiş, toplumsal gelişim kendisini göstermiştir. Türk devrimi mucizevi gerçekleşme yolunu tutmuştur. Kıyafet, yazı, takvim, kadın hakları konusundaki gelişimlerle laik düşünce tarzının gerçekleşmesi amacı güdülmüştür. Bunun yanında laik eğitimin kabulü, batılı fikir ve düşünce zevkinin topluma verilmesi amacını güden, tiyatroların kuruluşu, batı müzikisinin yurda getirilişi ve batı edebiyatının nakledilmesi hep yeni bir kuşağın ve devletin yaratılması için yapılmıştır. Batı kanunlarının kabulü, hukuk alanında yenileşmenin, yeniden yaratılmanın ifadesidir. Resepsiyon, modern toplumun hukuki esaslarını getirmiş ve dinin hukuk alanındaki emredici, düzenleyici, denetleyici fonksiyonunu kaldırmıştır. Belirtmiş bulunduğumuz gerek, Türkiye'nin medeniyet alanını değiştirmesi anlamına gelmektedir. Doğu uygarlığı bırakılmaktadır. Kabul edilebilecek tek uygarlık ise müşterek uygarlık olan Batı uygarlığıdır. Bu uygarlık bir bütün olarak kabul edilmekte ve tüm uygulanması istenilmektedir. Bu değişikliğin temelinin ne olacağını 5 Kasım 1925 tarihinde Atatürk'ün ağzından işitiyoruz. Laiklik. Ümmet devrinden millet devrine geçişi ifade eden laiklik, dinin kişiselleştirilmesi, devlet düzeninin ise aklın kurallarına göre yönetilmesini gerektirmektedir. Bu gerek Türk devrimini doğurmuştur ve Türk devriminin ideolojik esasını laiklik teşkil etmektedir. Bu husus bütün gelişiminde kendisini göstermiştir. 6. ayrımın sonu, sayfa 92.